Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Teknofilya'dan herkese merhaba. Teknoloji dünyasından son gelişmeler ve yenilikleri Evren Dede ve Ali Abaday ile birlikte değerlendirmeye, konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Şimdi gündem başlıklarımız çok ama önce sıcak böyle bu haftanın öne çıkan teknolojiyi de ilgilendiren bir gelişme vardı. Yemek Sepeti, Türkiye'nin en meşhur online yemek alışveriş sitelerinden birisi bir açıklama yaptı. 25 Mart tarihinde kimliği belirlenemeyen bazı korsan ya da işte hackerlar artık nasıl deniyorsa adı tarafından sitelerinin saldırıya uğradığı ve bazı kullanıcıların ve çoğunların milyonlarla olduğu ifade ediliyor ama net bir rakam verilmedi yani açıklamada. Kullanıcı bilgilerinden tutun işte ev adreslerine yani birçok kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladılar, kamuoyuna duyurdular. Daha sonra ciddi bir tartışma koptu. Bayağı eleştiriler. Nasıl işte bu kadar büyük bir dev site böyle hani rahatlıkla açıklayabilir? Bu işin arkasında bir soruşturma olmalı. Efendim farklı bir şey de olabilir. Şirketin hatta şöyle komplo teorileri de yürüdü. Şirketin belki kendisi bunu yaptı. Kamuoyuna bu şekilde lanse etti diye böyle iddia edenler de oldu. Şimdi benim de Yemek Sepeti üyeliğim varmış. Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Yani
geçmiş zamanda, olsun.
Evet. Açmışım. Bana da mail geldi. Gmail adresime. İşte değerli kullanıcımız bilmem ne tarihinden bahsediyorlar. İşte şu tarihte oldu falan filan. Bu listede işte bu korsan saldırı sonucunda kimlik bilgileri ve veri tabanımızdaki işte kişisel bilgileri çalınanlar arasında siz de varsınız. Ele geçirilen bilgiler arasında. Ve bunu şöyle sıralıyorlar. Ad soyad, doğum tarihi, Yemek Sepeti'ne kayıtlı telefon numaraları, Yemek Sepeti'ne kayıtlı e-posta adresleri, Yemek Sepeti'ne kayıtlı adres bilgileri, bir de burada bu önemli galiba, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri. Yani bu listedekiler ele geçirilen bilgilermiş. Ondan sonra da işte farklı soru başlıkları altında işte Yemek Sepeti bu konuda neler yapıyor diye söylüyor. Ondan sonra kredi kartı bilgileri çalınmış mıdır, güvenliğinden nasıl emin olacağım diye söyleniyor, soruluyor. Orada zaten işte MasterCard kartın bu konuyla ilgili bir güvenlik sorunu söz konusu olmadığından bahsediliyor. Ondan sonra işte şifremi değiştirmem gerekiyor mu sorusuna çok burada bir bulanık bir şey gördüm. Hem ele geçirilen bilgiler arasında bu işte SHH bilmem ne koduyla şifrelenen bilgi ele geçiriliyor ama sonunda da diyor ki Yemek Sepeti şifrenizi açık halde korsanlar ve üçüncü kişiler ulaşamamaktadır diyor. Ancak rahat etmeniz adına Yemek Sepeti şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz diyor. Yani şimdi de böyle bir şey var.
Kısaca sonunda diyor ki ben sana az önce şifreni ele geçirdiklerini söyledim ama anlamadıysan bir daha söyleyemem.
Yani evet aynen öyle hocam. Ve şöyle bir şey diye bitiriyorlar. Bunu da vereyim sonra sizin yorumlarınızı alacağım. Neden önemli bu diye. Konuyla ilgili kimlere bilgi verildi sorusu altında da Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na verilmiş, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş. Şimdi baktığım zaman ben de girdim hani hakikaten ondan sonra şifreyi zaten unutmuşum. Yenilettim hemen işte hani forget password olayı var ya onu yapıyorsun yenisini gönder girdim. Baktım bir tane telefon kayıtlı o da hiç kullanmıyorum ben Türkiye'deki kayıtlı telefonum. Adres de şirketin adresi o oraya demek ki veriyormuşum. Şey yok, kredi kartı bilgim falan yok içinde. Daha sonra da ben şey yaptım. Yemek Sepeti'ne mail attım. Dedim ki ben yurt dışındayım. Uzun yıllarda zaten Türkiye'de değilim, kullanmıyorum. Silmenizi rica ediyorum. İki gün sonra da sağ olsunlar sildiler hesabımı. Neden önemli? Yani bunda şöyle bir şey, ne yapılabilir bu bilgilerle? Ad soyad, işte ne bileyim, adres bilgisi. Şeyi söylüyor, kredi kartı bilgini çalamadığını söylüyor yani. Ya ve en basit bunlarla ne yapılabilir?
Yani çok basit şeyler. Birini takip ediyorsun Instagram'dan, hayranısın, işte bir ünlü olabilir ya da başka bir kişi olabilir, normal kişi. Adres bilgisini alıyorsun, telefon numarasını alıyorsun.
Bravo. Ben hiç, bak çok sığ düşünüyoruz değil mi?
Ben yani hiç kendim düşünmüyorsun bunu ben ne yaparım?
Kendim böyle sığ bir adamım yani. Böyle hani ben kimim abi, beni ne yapacaklar diye düşünüyorum ama işin içinde ünlüler de var tabii orada. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Güzel yerden.
Tabii ünlü, bazı ünlülerin işte mesela atıyorum bir şarkıcı.
Telefon numarası. Oo, korkunç.
Evet. Kadın ya da erkek. Onun ev adresini biliyorsun. Telefonunu biliyorsun. Şifresini.
Bu çok büyük skandal. Bak bunu şu ana kadar benim hani enlightened olayı var ya şu an vallahi bende şu anda ışıklanma oldu.
Şöyle
yani.
Bir şey düşün. Atıyorum mesela Adel diyorum. Çünkü Türkiye'de değil. Hani sorun olmaz. Ya da işte Adel'in mesela büyük hayranısın. Adel yemek sepeti kullanıyor olsun. E sen şimdi Adel'in şifresiyle mesela onun bazı hesaplarını denersin. Tut ki yemek sepeti şifresi Instagram, Facebook ya da mail şifresi. Çünkü bazı insanlar aynı şifreyi çoğu başka yerlere kullanıyor.
Çoğu insan yapıyor aslında bunu. Araştırmalar da bunu söylüyor. Çoğu insan bütün çoğu hesaplarında aynı şifreleri kullanıyor. Ve aynı maillerle giriş yapıyor falan yani.
E onu geçti. Mahallede işte atıyorum. Bir tane kız var. Sen çok hoşlanıyorsun. O sırada bu alınan şifreler işte her şeyi de işte 4chain'de, Darknet'te bir yerde gördün. İşte kızın adını soyadını biliyorsun. Bir anda telefon numarası, e-mail adresi ve şifre. Yani stalklayabilmen için gerekli bütün bilgiler var.
Bu peki Dark Web'de satılma olayı ne abi? Yani haberlere de çıktı ya. Ne, nasıl satıyorlar bunu? Neyle kim alıyor yani? Nasıl oluyor bu iş?
Yani şöyle kripto para karşılığı da satanlar var. Şuna yarıyor. Mesela atıyorum senin bir yere mailini veriyorsun ya da cep telefonunu veriyorsun. Bir zaman sonra Hindistan'dan bir dergi ya da sigorta şirketi diyor ki işte mail atıyor. Şunda indirim var. Ya da işte anlamsız bir yerden elektrik faturanızı bize geçirin indirim alın. Şimdi bu bilgiler listeler dolaşıyor. Hatırlarsan geçen de iki program önce yanılmıyorsam şey yaptık. Dünyanın en büyük hacklemesinden bahsettik. Daha önce hacklenmiş bilgilerin toplandı. Bu bilgiler her zaman dolaşıyor. Çünkü senin adın, mailin, kullandığın bir şifre, o şifrenin algoritmalarına farklı şeylerinden başka şifrelerin bulunabilir mi? Atıyorum. Sen mesela Marvel hayranısın. İşte şifrende Iron Man. Ondan sonra şeyi deniyor. Hani bazıları bilgisayarla tabii yapılıyor bu işler. Iron Man üzerinden Marvel karakterleri üzerinden başka şifreler hani hesabı ile ilgili olabilir mi? Hani bu şeyler var ya da işte şirketlere satılıyor. İşte kişinin adı bu, telefon numarası bu, e-maili bu. Hani bunu reklam için kullanın. Hani reklam mailini buna at, reklam telefon SMS'ini buna at diye de kullanılıyor.
Bu tabii şimdi şeye de yol açmıştır değil mi? Ben mesela ünlü tayfasından olsam çok ciddi bir güven zedelenmesi yaşarım yemek sepetine karşı.
Sırf ünlü olarak bakma. Atıyorum yemek sepetini kullanan Cumhurbaşkanlığında çalışan biri var.
Ha, evet.
Adamın evet. Cumhurbaşkanlığında çalıştığını biliyor istihbarat. Yani yabancı bir istihbarat. O kişinin mailini buluyorsun. Ev adresini buluyorsun. Kullandığı bir şifreyi buluyorsun.
Çok derin. Yani o yüzden şimdi kaygıları daha çok hani anlayabilir. Niye? Bir atıyorum bir dış istihbarata satmak için böyle bir operasyon bile yapabilir şirket. Yani komple teorisi ama hani yapar mı? Yapabilir.
Ben başıma gelen farklı bir hikayeyi anlatayım. O dönem Clash of Clans acayip oynuyordum. Son bir yıla kadar çok oynuyordum. 6 senedir mi ne? Deli oynarım. Bir seferinde şey yaptım. O zaman gazete bana yeni bir telefon vermişti. Ondan da bir tane Clash of Clans yeni ID ile açtım. Bir tane o zaman uluslararası odadaydım, Türk odasına girdim. Ama yazılanları da bakmıyorum. Ertesi gün bir fark ettim. Başbakanlıkta güvenlik personelinin odaymış. Onlar da beni onlardan biri zannetmiş. Ben kazara girdim. Kapalı değildi o an üye alımına. Adam diyor ki yarın yarın ne yapacağız? İşte sabahtan planı verirler hangi güzergahtan gideceğimizi. İşte bugün ne yaptın? İşte hafta sonu yemeğe çıkıyor musun, çalışıyor musun? Lan bir an baktım. Başbakanlıkta çalışan bir grupla ben aynı klan üyesiyim. Adamlar orada yazıyor. Ertesi gün beni şutladılar.
Bu arada bu son bilgilerden birisi de hani bu bana gelen mailden birçok İşte bilgileri çanlarına göndermişler belli ki yemek sepeti. Orada diyorlardı ya ne yaptık diye. Bu BTK'ya başvurmuşlardı. Bir de USOM, Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi. Onlar yaptıkları soruşturma neticesinde yurt dışı kaynaklı IP adresleri tespit etmişler. Ve aslında 25 Mart değil de 18 Mart'ta kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veri tabanına girilmiş. Yemek Sepeti 25 Mart'ta tespit edildi ama aslında yapılan o derin araştırma sonucu 18 Mart'ta ve yurt dışı. Ve yani tamam, şimdi mesela şey çok mantıklı gelmiyor. Siz daha iyi yorumlarsınız diye düşünüyorum. Yurt dışı IP'yi çok rahat kullanabilirsin yani VPN'de. Zaten hani Türkiye olması şart değil ki, yani Türkiye içinde yapmış olsa bile. Evren, sen bir şeyler söylemek ister misin bu veri çalınma hikayesine ilişkin?
Ya veri, sizi dinledim işte, dediğiniz gibi yani veri meselesi çok ciddi. Burada kimler çaldı konusuna pek de değinmediniz. Yani bir sürü şeyi konuştunuz ama kim çaldı konusunu es geçtiniz diye düşünüyorum.
Ama işte yurt dışı IP tespit edilmiş ama kim çaldı?
Arkandaki o mavi ekranı görünce bu konu sana kalıyor.
Bence sevgili Abaday'la sevgili Aslangül bilerek söylemiyor.
Kim az önce yaptığımız tatbikat neticesinde arkadaşlar arkada ekrana yansıtın lütfen diye.
Çünkü neticede önemli olan onu kimin çaldı. Mesela senin cüzdanından kızın gelmiş iki tane banknot almış veya ne bileyim eşin karıştırmış telefonu. Bunlar çok büyük şeyler değil. Hatta içeriden çalınma meselesinde bile hani gitsin yerliye gitsin dersin. Yani o kadar o da önemli olmayabilir. Bu vurgulanması gereken iki nokta var. Yurt dışına gidiyor bilgiler. Bu birinci bence önemli konu. İkinci konu, dünyada bu bilgileri çalma, hacker olaylarında Türk hackerlar da var. Ciddi şekilde yani hackleme anlamında başarıları var. Mesela Yunanistan'ın bütün bakanlık web sitelerini çökerttikleri biliniyor. Açıklıyor da Türk hackerlar bunu. Dolayısıyla benim tahminim ya Rusya veyahut da Çin kaynaklı olabilir bu tür şeyler. Ben öyle düşünüyorum en azından. Sevgili Abaday ve sevgili Aslangül ne derler bilmiyorum. Bana göre... Ya
hep Rusya ile Çin'i suçluyorsunuz. Hep Rusya ile Çin'i suçluyorsunuz.
Biraz önce derken hackerları başarı, bak suçlarken bazıları için de bu başarıdır. Mesela hacker bunu yaptığında bir başarı olarak görür. Hatta büyük CIA'yı dahil böyle büyük hackerları işe alırlar. Yani büyük devletler büyük hackerları da işe alırlar.
Hatta Whitehead Black Hat hikayesi var. Whitehead hacker
filmleri hatta büyük hırsızları hatta polisler işe almak ister. Yani başka hırsızlıkları engellesin diye. Dolayısıyla burada biz kimseyi ne kötülüyoruz ne övüyoruz. Bir gerçeği ortaya koyuyoruz. Konuşulmayan bir kısmını bana sorarsanız. Çin bunu yapar. Çin çünkü bu işin kara borsası. Bütün bilgilerin satışı. Yani geçen gün sevgili Abaday'ın bir podcast'i vardı. Duygu'yla birlikte yaptılar. Bitcoin'in çevre kirliliğiyle ilgili.
Fakat o konuya geleceğiz bu arada. Google'ın bir haritalarla ilgili bir şey var. Neyse onu devam et. Onu da sonra
fakat orada da Çin meselesi vardı. Hatırladın mı sevgili Abaday?
Tabii yani büyük Çin'de o fabrika şeyler. Bitcoin madenlerinin
olduğu. Bravo. Olduğunu, dolayısıyla Yemek Sepeti. Mesela Türkiye'deki en büyük elbise, her şeyin alıp satıldığı bir başka sitede sahipleri Çin. Dolayısıyla teknoloji olarak da uzakta olduğu için pek bilinmiyor. Ben şunu tekrar bizi izleyenlere söyleyeyim. Çin şu anda teknoloji anlamında gerçekten Amerika ile yarışabilecek noktaya gelmiş bir devlet. Hatta Rusya'yı Rusya yapan Çin'le olan işbirliği. Çünkü Çin'den teknoloji transferi yapıyorlar ciddi şekilde. Çin başka ülkelerin o zannettiğiniz gibi sadece insanı çok diye kürdan yapıyor. Ucuza kürdan imal ediyor. Öyle bir durumu yok. İnanılmaz bir teknolojisi var Çin'in de. Dolayısıyla bu bilgiler şahıs olarak Ali Aslangül'ü hiç önemsemezler. Ali sen orada bir kod olarak varsın. Yani AZ982262 diye bir kodsun sen. Ama kod olarak bir değerin var senin. Mesela atıyorum şu anda, aman yanlış anlama, 16 avrosun sen. O kod olarak. Yoksa gerçekte
bağlıymışım ben. Ben daha az.
Ama o kodu esasında o listedeki isimleri bilen birine sattın mı daha da değerin artar.
Tabii. Çünkü sen isim olarak değil kod olarak varsın ve o kod olarak çok ciddi şekilde bunun bir pazarı var, piyasası var. Şeyleri satıyorlar. Bu bilgileri satıyorlar demin sevgili Abaday'ın dediği gibi. Ama ben bu konuda tahminim, sadece tahminimi söylüyorum. Bir Makedonyalı bir Yunan hackerlar grubu veya ne bileyim bir Alman hackerlar grubu değil de bunun ticaretini yapanlar Rusya'da, ciddi şekilde Rusya'da bunun ticareti yapılıyor ve Çin'de var. Dolayısıyla ben o taraflarda olduğunu düşünüyorum.
Yani ben tabii, yapmadım ekleyeyim. Diyor. Evren kısaca biz yapmadık. Sesim
gelmiyor sevgili Abaday.
Geliyor mu şu an?
Bana hayır, geliyor. Bana geliyor, bana geliyor.
Kısaca Evren diyor ki ben yapmadım.
Yani şimdi arka plandaki şüpheli bir background var ama demek ki Evren bu işin içinde değil hocam. Yani ama sen...
Sende de Rusya var arka pek.
Moskova, evet hocam. Bende Moskova var. Şimdi Moskova deyince şeye gidiyor. Rusya'yı da zaten Evren Rusya ve Çin'den bahsetti. Rusya'nın da harbiden bu tarz olaylarda her ülkede skandalı var. Şimdi mesela İtalya'da patladı hafta içinde de. Bir İtalya ordusundaki subay NATO'nun işte gizli belgelerini Rusya'ya aktarmaktan dolayı gözaltına alındı. Ve hatta Rus Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Büyükelçiliği'ndeki işte özür dilerim.
Rus Büyükelçisi'nin dışişlerine çağırıp protesto etti.
Evet, hatta sınır dışı edileceği konuşuluyordu, bilmiyorum.
İki tane de diplomatı sınır dışı edecekler.
Evet. Yani burada da işte bu sefer şey diye İtalyan basını şöyle manşetler atmış. Soğuk savaştan bu yana en büyük sorun, en büyük gelişme ya da olay ne artık nasıl diyorlarsa. Burada Rusya niye böyle bir şey hani tamam evet her ülke istihbarat savaşları yapar da Rusya son dönemde biraz sanki böyle aleni artık böyle her yerde var gibi yani. Sen ne diyorsun?
Rusya'nın sicili kabarık. Tarih boyunca her zaman böyle. Rusya için başarı tabii.
Neden ayrıca başarı? Bak şu noktada senin Kerim Has'la yaptığın Ali senin programlar da önemli. Çünkü NATO'yla çok önemli Ukrayna üzerinde bir evet, denge trafiği var. Ve NATO bilgilerini alıyor.
Evet evet doğru söylüyorsun.
Buradan da izleyicilerimize Ali Aslangül'ün Kerim Has'la yaptığı programı izlemelerini tavsiye ediyorum.
Evet Moskova'dan diye program ben yapıyoruz.
Bak, nereden nereye geliyoruz değil mi? Ne kadar ilginç.
Abi, çok doğru yere değindin. Ukrayna olayı patladığında NATO hatta bugün açıklama yapmıştı. Eğer bu iş ciddiye binerse önlemleri işte ne bileyim hani müdahale edebilecek bir mesaj verdi. Normalde NATO üyesi değil Ukrayna ama hani NATO o kadar içli dışlı ki artık ve Ukrayna'daki yönetim de biraz daha batıya yakın bir tavırda takılıyor. O yüzden senin dediğin gibi NATO'nun bilgilerinin çalınması İtalya'da çok böyle tam bizim bilmediğimiz arka planda bu casusluk şeylerine inanılmaz bir savaş yürüyor belki de şu ara.
Oho. Almış gidiyor her şey görmüyor musun?
Peki Rusya neden ya başarılı? Şöyle
bir şey daha diyeceğim. Eşinin yaptığı açıklamalar da orada evet, bana çok inandırıcı gelmedi. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Hani
hayır canım olarak. Ben okudum herhalde senin haberin okudum onu. Ya eşinin dediklerinin bir anlamı yok. Eşler üzerinden gidilmez bu tür konularda.
Hayır ama olarak... Şunu diyeceğim. 5000 euroya yapılmaz bu iş.
Yapılmaz. Ha. Tabii yapılmaz.
Evet. Yani o 5000 euro kısmı var. 4 çocuk 4 köpek var filan da.
Eşi belki o kadarını biliyor.
Hocam şey gibi oldu bu ya. Hani
yani eşi söylemiştir. Belki sevgilisi de vardır. Eşine 5, sevgilisine 50.
4 böyle çocuk 4 köpek.
NATO'nun gizli belgeleri ve subaysın sen. Hani bu şeye benziyor biraz. Bu AKP'li çocuk vardı ya kokocu. Yakalandı pudra şekeri diye yani böyle şey yaptı ya, o panikle. Onun gibi bir şey ya. Bunu aklı başında olan
gizli belgeleri İtalya'yla yani, ilgili.
O NATO üstünde çalışıyormuş. NATO üstünde. Buyur efendim.
NATO üstünde çalışıyor. Yunanistan'da da NATO üssü var. Türkiye'de de NATO üssü var. Ve bu NATO üslerinde karma çalışılır. Başka ülkelerden de bir sürü kişi vardır. Mesela Yunanistan'daki NATO üslerinde Türk subaylar veya Türk görevliler de var. Böyle NATO'nun bütün hepsi birlikte tatbikat yaparken de birlikte yapıyorlar. Burada NATO'nun İtalya'daki üssünden çalınacak öyle ahım şahım bir bilgi yok. Ama şu var. Yani şunu konuşalım. Çalınan bilginin büyük olup olmaması meselesi değil. Rusya'nın hala her yerde kaç tane gemi var, nerede planları ne, bir savaş çıkarsa hangi gemi nerede konuşlanacak, denizaltılar ne yapacak, bütün bunlarla ilgili çok yoğun şekilde. Tabii biz sadece Rusya'yı konuşuyoruz. şeyi de söyleyelim. Amerika sanki armut toplamıyor. Aynısını sadece şöyle bir şey belki diyebiliriz. Rusya'nınkiler daha çok deşifre oluyor. Amerika'nınkiler daha çok deşifre olmuyor. Belki de Ruslar onu direkt Amerikalı ajanları temizliyorlar. Hiç medyaya bile yazmıyor. Yakalıyorlar. Direkt...
Bence Rusya ve Çin paket. Bunu yakaladı mı da haber yaptırmaz.
Paket yapıyor zaten.
Yani hiç yaptırmaz haberini bunu.
Rezil olmak var işin ucunda çünkü. Hemen paketliyordur onu. Bir nehre bir yere bırakıyorlardır. O hani bir tane şey seyrettik. Geçen de çok gülmüştüm. Putin'in önüne bir zavallı fotoğraf, bir çocuk heyecanla önüne geçiyor Putin'in. Kapatıyor Putin'i. Bir video yapmışlar onu. Şaka tabii bu. Ondan sonra görevliler çekiyor bunu. Bu adam anlamıyor, bu genç çocuk heyecanla Putin'i kapattığını. Tabii bunu da, bu olay gerçek ama devamındaki kısım bir video yapmışlar. Devamındaki kısım bir filmden alıntı. Çuvala koymuşlar direkt.
Dere kenarına atıyorlar hocam.
Ruslarda daha çok ortaya çıkmıyor bu mesele. Rusya'nın kendisi saklıyordu sevgili Abadayın dediği gibi. İtalya daha Avrupa...
Hocam bu arada bu konuda çok güzel bir dizi var. Bilmiyorum izlemişsinizdir belki. The Americans diye bir dizi var. Amerikalılar.
Çok güzel diziydi. O 6-7 sezon sürdü.
6-7 sezon. Ben o dizinin hayranlarındandım. Orada o Soğuk Savaş dönemini anlatıyor zaten. Orada Rus devlet yapısının bu istihbari faaliyetlerden nedenli çalıştığını çok çıplak bir şekilde gösteriyor ve müthiş senaryoyla işlenmiş oyunculuklar da süper. Yani izlemek isteyen varsa o diziyi mutlaka izlesinler. Ya 6 sezondu ya da 5 sezondu diye hatırlıyorum. Ben 5 sezonla izlediğimi biliyorum. 6. sezon varsa da devam ettiyse de bilmiyorum. Ama 5 sezonu izlemiştim yani. Çok da saran müthiş bir diziydi yani.
Ama burada hakikaten şu önemli, yani bir KGB diye kitap okumuşum üniversite yıllarımda. Orada söylediği şuydu. Rusya'nın eleman gücü, yani gizli serviste çalışan kişi gücü çok fazlaydı CIA'ya karşı. Şimdi bu hala öyle. Bir de Putin bu işleri çok iyi bilen biri olduğu için, nasıl Türkiye'de imamlar bütün Avrupa'da filan istihbarat yapıyor, her yerden bangır bangır bağırıyorlar imamları göndereceğiz diye. Putin bunu biraz daha diplomat kaynaklı yapıyor ama kime nasıl ulaşacaklarını, kimden alabileceklerini, kimin zor durumda olacaklarını, yani bu da önemli bir şey. Hani 4 çocuğu, 4 köpeği olan evinin mortgage'ını ödeyen bir subayı buluyorlar NATO'da çalışan. Yani bekar ve böyle ekonomik sorun olmayan birini değil. Hani vurabileceğin kişiyi bulmak da önemli bir şey. Çünkü evet, herkes sana onu vermez. Biri açığı olan veya hani zorlanan birini bulabilmen gerekiyor. Yani bunun arka planı da önemli. O adamı nasıl buldular? O subayı.
Evet, evet. Tam film gibi bir şey yani.
Ya bu film romanlık konular. Benim ama bu hafta esas konuşmak istediğim evrenle evet, senle şu meteor hikayesi.
Evet abi, bu NASA mı? Asteroid 10 kentrilyon dolarlık asteroide gidecekmiş NASA.
Abi yani, vay.
Ben bu konuya biraz yabancıyım, çok da ilgi alanına girmiyor açıkçası da. Hani şimdi Mars okey ama bu ne anlama geliyor yani, bu neden dolayı böyle bir gelecekte asteroidde bir şey
değerli var? Asteroidlerin üzerinde değerli madenler var. Mesela işte altın diyebilirsin, işte titanyum diyebilirsin. Şu Kongo'da çıkan cep telefonlarında kullanılan bir maden vardı, adını şu an unuttum. Çok az çıkarılabiliyor ama hani bütün elektronik cihazlarda kullanılan bir şey. Yani böyle bunun olduğu bir gezegen. Hani bayağı madenler var ve oraya uzay madenciliği için bir deneme yapacaklar. Hani kuyruklu yıldızın üzerine, hareket halindeki kuyruklu yıldızın üzerine bir tane uydu indirilmiş. Onun gibi. Amaç buradan işte hani madencilik yapıp dünyaya o değerli madeni getirip hani işleme sokmak ama abi orada şeyi bilmiyorsun ki, virüsleri bilmiyorsun. Mesela şimdi tamam, sen altın almaya gittin, onu şey yaptın. Fakat hani minnacık bir virüs var ama insanın vücuduna girdi mi zombiye dönüştürüyor. Mesela bütün şeyin, bedenin bir anda şeye dönüyor. Robot o virüsün. Meğersem o senin minik gördüğün virüs çok daha akıllı bir canlıymış. Ve seni yönetmeye başlıyor. Yani bunu bilemezsin ki. Çünkü benzer bir hikaye var. Apollo 11 işte ayak bastılar, döndüler. Ay'dan virüs getirebilirler ihtimaline karşı ilk başta şeydi, bir süre kapsülle bekleyecekler. Böyle bir protokol konmuştu. Fakat astronotlar uzaya düştü. O dünyaya girerkenki sıcaklık, kapsülün giderek ısınması ve bunlar budalınca dünyada bunların dışarı çıkması. Daha erken açtılar ve o sırada hakikaten dünya bir kıyametin ucundan gitti. Hani ucundan döndü. Ay'dan taşlar geldi. Bununla ilgili Apollo 13 diye de bir film vardır. O taşların bir kısmı kayıp. Hani şimdi şeyi bilmiyorsun yani, oradan alınan taşın numunenin şimdi üzerinde bu, veya üzerinde bir şey bu, var mı?
Bu asteroid bir gezegen gibi bir şey değil değil mi?
Gök taşı.
Yani gök taşı ama şimdi oraya gidebilecek kadar bir geniş bir şey mi var? Onu anlayamadım ben. Yani mesela kafada soru işareti var.
Bir yerden, bir başka bir gezegenden, bir yerin parçası da olabilir. Zaten onun...
Tamam. Yani oradaki o madeni nasıl işleyebilecek? Ben onu merak ediyorum yani. Ne? Yani
madeni hani çıkaracak, dünyaya getirip işleyecek. Ya.
Ona da hani... inilebiliyor.
Üstüne... Ha, onu da bahsedeyim yani. Hani bir şey gibi yani, oraya bir iniş yapılabiliyor değil mi? Yani o
Macaristan gibi bir yer veya işte Ankara gibi büyüklükte bir şey düşün. Üstüne iniyor. O anladım, bir, anladım. Hani kripton patladı ve parçaları dünyaya geldi. İşte bir kısmı kriptonist Süpermen'i etkiliyor derler ya. Biraz daha büyüğünü düşün. Üzerinde dünyada çok değerli olacak kentrilyon dediğin bayağı şey var. Onu işleyip dünyada işlemeye çalışacaklar. Hani böyle bir hikaye. Ama bu çok tehlikeli bir şey bir taraftan da. Yani Arthur C. Clarke yazar mesela 2061 Uzay Yolu Efsanesi 2061'inde işte Europa'da bazı canlılar vardır mesela, onlar karbondioksitle büyür, oksijen zehirler gibi. Yani böyle bazı canlılar hani tamam senden akıllı olmayabilir veya insan formuna veya herhangi bir canlıya bir zarar vermeyebilir, tersi de olabilir. Bunu bilmiyoruz biz.
Yani, canlı olması bile gerekmiyor, belki bir virüs vardır. Yani
hiç yaşanmamış bir şeyin tekrar olabileceği ihtimalinde durmamız gerekiyor. Bunlar tehlikeli olabilir.
Güvenlik açısından çok güzel söylüyorsun. Güvenlik açısından şöyle bir şey var. Bunun bir prosedürü var NASA'da. Yani dışarıdan geldiğinde, uzaydan geriye dünyaya dönüşte bir prosedür üzerine işlemler yapılıyor. Astronotlar geldikten sonra belirli tahlillerden, analizlerden geçiyorlar. Her şey bir prosedür. Fakat burada mesela hani şeye düşüyor, okyanusa düşüyor sevgili Abaday. O okyanusa düşen parçalar tabii o müthiş bir sıcaklıkla birlikte neticede hani hepsi gidiyor diye bir şey denemez. Bu noktada sadece canlı da değil, virüsün kendisi canlı değil. Virüs de olabilir. Senin dediğin çok doğru. Gelen dünya dışında, gezegenimiz dışında gelen bir parçanın insan ırkına ve dünyaya zararı var mı? Bunun incelenmesi. Şey kısmına çok katılıyorum. NASA bir sürü gelen parçaları açıklamıyor. Yok, ortada yok. Yani bu enteresan değil mi? Niye açıklamıyorsun? Gelmiş, ortada yok o parça. Hiç kayda mutlaka kendi işlerinde var ama şeye açık yok. Bu şey gibi hani uzaylılarla ilgili şimdi yeni bazı bilgiler bırakıyorlar ya, yani sızdırıyorlar veya nasıl diyelim açıklıyorlar. Dolayısıyla böyle bu gelen her parçanın, getirilen her parçanın söylenmiş olsaydı belki bu kadar tereddütümüz olmayacaktı, ama bu konuda sana katılıyorum. Yani gidip tamam gittin oradaki gezegenden aldın, dünyaya getirdin o şeyi, ama garantin var mı onunla ilgili üstünde herhangi bir bakteri, virüs, şimdi bakteri dediğimiz bizim insan oksijen formunda olmayabilir. Neticede uzaylı diye bir şey konuşuyorsak o uzaylı bile oksijenle yaşaması gerekmiyor. Dolayısıyla farklı bir yaşam şekli olabilir. Dolayısıyla o konuda tamam gitsinler, bu çok güzel bir şey, ama dünyaya gelirken belki bir ekstra hani bir güvenlik şeyini daha katı ve açıklayarak yapsalar belki daha iyi olabilir.
Kesinlikle katılıyorum. Yani zengin olacağız diye dünyanın sonunu getirecekler. Elon Musk'la birlikte Mars'a da gidemeyeceğiz. Bu arada Ali Aslangül gelene kadar bugün okuduğum haberden, geçen haftaki programla ilgili kısa bir şey de bahsetmek istiyorum. Bu kriptolu sanat eserleri satımında meğersem Amerika'da vergi varmış. Senin ürünün 60 milyon dolara satıldıysa sanat eseri gibi değerlendirilmiyor. Sen yatırım yapıyorsun gibi bakıyorlar çünkü kripto parayla ödüyorlar. Ve senin 10 milyon dolar vergi ödemeni istiyorlarmış. Yani
ne kadar?
60 milyon dolarlık ürün satılıyorsa %24-27 oranında vergisi varmış.
KDV gibi.
KDV gibi. Yani sen sanatçıyım bu eserimi sattım diye bakmıyormuş. Sen bir yatırım yapıyorsun çünkü bu kripto para. Kripto parayı biz yatırım kabul ediyoruz deyip vergi koyuyormuş. Geçen haftaki programa bir ek. Bu sadece Amerika'da geçerli. Dünyada böyle bir şey yok.
Bitcoin'le de ödemiyorsun.
Öyle de dolarla ödüyorsun ama aldığın paranın büyük bir kısmını ödüyorsun yani.
Evet, size bir soru. Gerçek bir şey ürettiğin zaman ihracat yaparsan bir de devletten ekstra kredi, hatta devlet yıllık ihracat yapanlara bir de ödül veriyor, açıklıyor, tebrik ediyor. Çünkü sen ülkeye para getiriyorsun. Bu tür kripto şeylerde ihracat gibi hani ülkenin dışından bir yere sattığın zaman böyle bir şey daha henüz yapılmadı değil mi? Böyle bir altyapısı maliyede çalışılmadı bu konuda.
Yani ben bilmiyorum.
Burada, yani çalışma vardı. Kriptolu paralardan vergi alalım, kripto yatırımlardan vergi alalım diye bir şey vardı. Amerika'da şöyle bir şey var. Sen kriptolu paraya yatırım yapıyorsan, belli bir para kazanıyorsan bundan vergin alınıyor. Ama yani çünkü senin hesabın belli. Nerede bir hesabın oldu, ne kadar para verdiğin. Ama bunun da arka yolları var. Ama bu NFT satış hikayelerinde satış yaptığın için, kriptolu para kazandığın için, o satış kayda girdiği için direkt hani vergiyi alıyor. Diğer türlü diyorsun ki ben işte hani sadece Amerika'da değil başka bir yerden hani adresini göstermeden yatırım yapabilirsin. O yatırım yaptığın zaman hani bozdurduğun zaman işte ben kriptodan bu kadar para kazandım veya bir şekilde yani sonuçta vergi veriyorsun. Amerika onun vergilendirmesini yapmış. Türkiye veya diğer ülkelerde henüz yok. Amerika şeyde var mesela, Finlandiya'da belli bir para kazanırsan onu yazman gerekiyor. Ben şu kadar para kazandım diye. Hani yıllık kazancı. Burada herkes zaten onu söylüyor çünkü bir durak metro gitse bile biletini veriyor. Biz Türkler kaçak biliriz. Onlar her şeyi usulünce yaptığı için burada insanlar yazıyor.
Evet. Hocam WhatsApp konusuna geçelim diyorum ama Ali bilmiyorum sen
benim
devam et.
Çıkmam gerekiyor. Çok tamam. Özür dilerim izleyicilerden sana, de. Gelecek hafta
sana güle güle diyelim. Gelecek hafta görüşürüz tekrar yine.
İyi günler.
Görüşmek üzere Ali.
Şimdi WhatsApp'ta da yine bir yeni gelişme var. Zannediyorum geçtiğimiz yıllarda Brezilya'da bir WhatsApp üzerinden para transferi yapabilme gibi bir seçenek varmış. Ama daha sonra iptal olmuş. Şimdi tekrar bunu Brezilya Merkez Bankası yeşil ışık vermiş Facebook'a. Yani bu da şu anlama geliyormuş. Tekrar yine işte insanlar WhatsApp üzerinden bir nevi aslında ticaret mi denebilir buna bilmiyorum ama ticarette yapabilecekleri şekilde sistem devreye girecekmiş. Ve hatta habere göre kesin olmamakla birlikte bunların bu uygulamanın tüm dünya genelinde yavaş yavaş yayılacağı söyleniyor. Yani burada şöyle bir şey oluyormuş. Visa ve Mastercard'ları ile WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine para göndermelerine izin veren bir yöntem. Yani WhatsApp içerisinde. Bu şu an Almanya'da ya da Yunanistan'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yok bildiğim kadarıyla. Brezilya'da daha önce varmış. Şu anda tekrar yeniden geri dönüyormuş ve önümüzdeki dönemde birçok ülkeye de bu yayılacakmış. Bu konuda yani sen daha önce bir bilgi sahibi misin yoksa bunun ne gibi artıları var ya da avantajları, eksileri? Benim aklıma bir şey gelmedi ilk etapta.
Yani. Sevgili Ali'ciğim, bu Çin'de var. Çin'de WeChat var. WhatsApp'ın karşılığı. Çin'de Ne WhatsApp ne Facebook hiçbir şey yok. Ama Porsche'un bile, BMW'nin bile, Mercedes'in bile replikaları, yani nasıl beceriyorlar inanılmaz bir şey. Arabanın taklidini yapabiliyorlar. WhatsApp'ın da taklidi var. WeChat. Hatta söylediklerine göre, ben kullanmadım bilmiyorum, WeChat daha iyiymiş. Daha çok özelliği var WhatsApp'ta. Mesela ne yapabiliyormuş? WeChat ile banka kartlarını hiç yanında taşımadan WeChat ile markette ödeme yapabiliyormuş. Yani gittin markete, cep telefonundan WeChat'i açtın, WeChat uygulaması üzerinden ödeyebiliyorsun. Bugün Apple'larda şey özelliği var. Apple Pay kısmında kredi kartlarını bankanız eğer uygunsa ona kredi kartlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Benimkinde var. Banka kartlarımın tamamı şurada tuşa bastığın zaman iki defa kart resmiyle çıkıyor ama ödeme aletine yaklaştırıyorsun, okutturuyorsun ve ödeyebiliyorsun kart gibi. Dolayısıyla günümüz artık o plastik kartların bile kalkmaya başladığı bir döneme geçiyoruz. Burada WeChat, Çinlerin WeChat'i müthiş bir bu noktada devrim yaptı. Uzun zamandır da kullanıyorlar. WeChat'in bir sürü özelliği var bu arada. Sadece WhatsApp gibi mesajlaşma özelliği değil. Daha fazla özelliği var. WhatsApp WeChat'in yaptığını yapmak istiyor. Burada ilk kısım para transferidir. Güvenli bir üçüncü uygulama üzerinden onayıyla bankaların da biliyorsunuz yeni onay şartı getirdi bankalar. Artık banka internetten bir alışveriş yaptığınız zaman banka uygulaması cep telefonunuzda olacak ve oradan ekstra onay vermeniz gerekiyor.
Evet.
Avrupa'da böyle WhatsApp'ın şu an yapmak istediği bu üçüncü parti uygulamalarla birinden birisine para transferini yapabilmek. Bu birinci aşama. Bunun üstüne daha ileriki aşama WhatsApp üzerinden tıpkı WeChat'te olduğu gibi benzininizi, süpermarket alışverişinizi vesaire de yapabilmek. Bu gelecek bu noktada.
Şimdi bir de bu Elon Musk'ı konuşmasak olmuyor biliyorsun. Elon Musk şöyle bir iddialı tweet atmış. Daha doğrusu bir silmiş daha sonra da. Şöyle bir kullanıcısının sorusuna cevap veriyor. Zaten aktif olarak kullanıyor Twitter biliyoruz. Orada işte Tesla'nın yakın gelecekte dünyanın en büyük şirketi olacağını iddia ediyor. Daha sonra herhalde tartışma yaratınca geri silmiş. Yani şu an Türkiye'nin dünyanın en büyük şirketi şeymiş. Saudi Aramco, Suudi Arabistan'daki bu petrol şirketi. Ama Tesla zaten son yıllarda bir ciddi bir atak yapıyor. Yani hem isim olarak hem de işte bu Bitcoin'lerde falan da gündem oldu ama bir de Elon Musk'ın kendisi de bireysel bazda Amazon'un işte CEO'su Jeff Bezos'u geride bırakmıştı geçen yıl. Tekrar gerçi kaybetti o liderliği ama ben şeyi anlayamadım burada. Kafama mesela yatmadı. Niye yani bir adam Tesla dünyanın en büyük şirketi olacak diyemez mi yani? Burada ne gibi bir sakınca vardı da niye sildi yani? Hani nedir buradaki bu adama tweet'i sildiren ne?
Spekülasyona çok açık olduğu için. Yani istese tutabilirdi. Niye tutamasın?
Yani spekülasyonda derken şey mi? Acaba arka planda bir şey pişiriyor da bu adam işte Bitcoin'lerle falan filan. Ondan dolayı yani böyle bir iddialı bir çıkış yaptı. Bu da işte ne derler onun adına? Şeffaflığa aykırı falan gibisinden bir kaygıyla mı hani acaba böyle bir tartışma yürüdü?
Bir açıklama yapmadım niye sildiğiyle ilgili. Biz üzerine yorum yapıyoruz. Evet. Ben senin dediğine katılıyorum. O ihtimal olabilir. Şeye çok açık Ali bu. Yani böyle bir iddiayı koyması yanlış değil. Ayıp değil, koyabilir. Fakat çok iddialı bir laftı. Ve şeye açık, şirkete de zarar verebilir. Yani
tabii şöyle bir şey yapmışlar. Onu da
borsaya, borsaya açık şirketlerde böyle bir sıkıntı var. Sen lafı edersin. Ama o laf gelir seni vurur yani. Yani borsaya açık çünkü. Kapalı bir şirket değil ki.
Bir de şeymiş. Forbes'ın verilerine göre Tesla'nın değeri şu anda 600 milyar dolar civarındaymış. Yani bu ciddi bir rakam. ABD'li perakende mağaza zinciri var. Walmart diye. Onlar da geçen yıl 559 milyar dolar gelir bildirmişler. Tesla aynı dönemde sadece 31 milyar dolar geri açıklamış. Yani aradaki uçurum görülünce hani bu kadar kısa sürede Tesla'nın bir zirveye dünyanın en değerli şirketi olma gibi bir iddiaya bürünmesi herhalde zannediyorum çok böyle hani sen de dediğin gibi spekülatif bir açıklama olarak değerlendirdi ki adam da belki de şirket değer kaybetmemesi adına geri tweetini silmiş gördüğüm kadarıyla.
İyi de yapmış silerek. Çünkü şirketinin yani biz orada çalışmıyoruz, ilişkimiz yok ama Tesla olsun, ya Elon Musk'ın yaptığı işler olsun, herkesin imrenerek baktığı işler. Hep teknolojik, hep gelecek, future yani. Geçmişle ilgili değil. günümüzle ilgili bile direkt değil. Dolayısıyla iyi de oldu sildiği. Çünkü neticede spekülatörler borsada veya şurada o dediği laf bugün vurmaz, yarın vurabilirdi. Ben iyi oldu diye düşünüyorum silerek.
Şimdi bir de bu çevre kirliliği, climate change olayından bahsettik program başında. Google haritalarda şöyle bir değişikliğe gidiyor. Kullanıcıları çevre kirliliğini önlemek adına daha böyle çevre dostu rotalara yönlendiriyormuş. Böyle bir uygulama, yani özellik getirecek yakın zamanda. Bunun ne gibi artısı var? Yani tamam, çevre kirliliği de şimdi ben anlayamadım. Hani mesela Google haritalar bunu nereden hani bu kadar ileri derecede çözebilecek, yani çevre dostu rotaları nasıl bilebilecek seviyeye geldi yani? Benim kafamda mesela o soru işaretine yol açtı.
Google söylüyor 3-4 ayrıcalık var. Bir yolun, Google zaten daha kısa yolları her zaman öneriyordu. Fakat burada şöyle bir şey var. Eğer sen gittiğin yol, şöyle düşünelim. Bir yol var, çok daha fazla karbondioksit salınımı yapıyorsun bu yolda. Belki de bunu hesaplıyor ve buna göre şey veriyor. Yani Google'ın yaptığı biraz geleceğe matuf o da. Şu an için çok bir anlamı olmayan gelecek
bu
için.
Bu yıl sonunda Amerika'da başlayacakmış. Daha sonra da diğer ülkelere yayılacakmış yani. Ve devre dışı bırakılmadıkça yani default olarak o rotalar gelecekmiş ilk etapta. Ama tahminim şöyle bir şey olabilir. Yolu uzatabilir. Yani öyle bir handikapı da çıkabilir diye
düşünüyorum. Eğer yolu uzatırsa ama daha fazla araba, eğer elektrikli değilse daha fazla karbondioksit salacak araba. Dolayısıyla da daha fazla zarar. Da yani o noktada öyle bir şey yapması pek bana şey gelmedi. Fakat şunu diyelim.
Ha, gerçi şey demiş. Google'un ürün direktörü demiş ki rotaların yaklaşık yarısı için gördüğümüz şey minimum zaman, maliyet kazancı ile daha çevre dostu. Demek ki yani onu da hesap etmişler ki daha böyle hani kısa vadede o işi yapacaklar anladığım kadarıyla.
Ya Google bir şey yapıyorsa o noktada doğru yapıyordur. Fakat Amerika dışında sıkıntı oluyor her seferinde sevgili Ali'ciğim. Mesela sana bir yol öneriyor. O yoldan gitmeye kalktığın zaman senin bildiğin bir yer, üstelik 15 dakikada varacağın yere sana bir saat. Bana bir arkadaşım söylemişti. Türkiye'de nereye gitmek istiyormuş hatırlamıyorum da, İstanbul'da yani. Google harita ona Çanakkale üzerinden gitmesini önermiş. Yani öbür taraftan gitse yarı yarıya mesafe, o Çanakkale üzerinden diyor, Google'ın dediğini yapsaydım hem iki katı benzin yakacaktım. Hem de şey olacaktı. Dolayısıyla
Amerika... Hocam benim kötü bir tecrübem var biliyor musun? Almanya'da bir şeye gittik. Bu Adolf Hitler'in bir evi var. Tam şimdi şeyini hatırlayamadım da. Orayı görmeye gideceğiz. Ormanın içinde. Google Maps'i açtık hocam. Bildiğin Google Maps'in rotasından gidiyoruz. Bizi dağın tepesinde bir yerde bıraktı yani. Çıkmaz yola girdik, sana yemin ederim film sahnesi gibi. Tepelerden taşlar falan filan geliyor. Korkudan böyle hani şey oldum, bayağı panik olduk yani. Hani Google haritalarda bazen hani hakikaten şey de var biliyorsun. Oraya bir durak da ekleyebiliyorsun manuel olarak bir kullanıcı. Hani bir munzur bir kullanıcı oraya yanlış bir rota belirleyip onu da ekleyebiliyor. Öyle de bir şey var biliyorsun. O yüzden hani
çok da bilmiyorum. Öyle bir şey yapılabiliyor muymuş?
Var. Add stop diye bir şey var. Mesela bir yeni bir şey açıldı diyelim. Bir mağaza ya da bir yer diyelim. Normalde şeyi veriyor. Location'ı veriyor. Ama mesela directions'lar var ya, bu yönlendirme şeyleri. Bazıları da olmuyor. Onlar çok yeniyse. Daha sonra sen add stop deyip oradan ekleyebiliyorsun şeyi. O yönlendirme şeysini. Hani bu rota veriyor ya sana. Onu ekleyebiliyorsun. Öyle bir durum var. Hani gidip daha sonra muhtemelen incelemeyle bunun doğru olup olmadığını muhtemelen check ediyorlardır ama.
O sırada giden gidiyor.
Evet. Doğrudan öyle bir şey var. Hani arada böyle hani Google Maps'e de hani çok %100 de güvenilir olduğunu düşünmüyorum yani ben.
Onu diyorum işte, Amerika dışındakilerde özellikle ciddi bazı bölgelerde sıkıntı oluyor. Bu Google'un bir aracı vardı, hatırlıyor musun? Almanya'da şurada Google'un kendisi üstünde kameraları var. Gezdi o araç. Her yeri fotoğrafladı. Google Earth'te evet. görebilirsiniz sokak sokak. Hatta bazı evet. insanlar kendilerini görüyorlar, eski evlerini veya ne kadar şeyin değiştiğini. Çünkü eski olan yerler var, yeni olan yerler var. En yenisi, en başarılı olan Google harita olsun. Hep Amerika Birleşik Devletleri. Diğer ülkelerde ciddi yatırım istiyor. Sokak sokak gitsin, yapsın. Ne yapıyor? Önce bir kere Google Map üzerinden sokakların bütün haritalarını, sonra Google Earth üzerinden fotoğraflı şekilde 3 boyutlusunu. Bütün bunlar inanılmaz para ve bütün dünyayı yapıyor Google. Yani inanılmaz bir şey bu. Evet. Şu anda da yapıyor demeyelim, yaptı zaten. Sadece güncellemeyi yapıyor artık. 5 senede bir belirli bir rutini var. Araçla Yunanistan başlıyor Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerini, Türkiye'yi sırayla hepsini yapıyor ve bütün dünyayı tamamlıyor böyle belirli bir tur şeklinde gidiyor. Dolayısıyla Google Map üzerinden Google Earth'e geçiyor fotoğraflı şekliyle ve ikisini birleştiriyor en sonunda da ve uydular üzerinden de devam ediyor bu sırada ve cep telefonundan gelen sinyaller üzerinden de sana GPRS adresi ve şeyi götürüyor. Türkiye'de olsun başka yerde olsun eskiden daha kötüydü. Bugün ama şey daha iyi. Google üzerinden bir yere gitmek eskisine göre çok daha yani şu an için konuşursak bu anlattıklarımız biraz fazla abartı. Şu an çok daha düzgün şekilde haritaları veriyor. Ama bazı yerlerde astronomik uzak mesafeyi gösterebiliyor. Ters olabiliyor.
Sinir krizine de yol açıyor bazen biliyorsun.
Ben ama şu ana kadar kendim Google'da bulunduğum bölgede kullandığım zaman bugüne kadar hep doğru ve en kısa yeri gösterdi. Bazen sadece benim bilmediğim trafik kuralları oluyor. Mesela şu sokaktan sola dönülmez diye Google biliyor. O yüzden çok uzun bir mesafeden başka bir yerden dönmeyi öneriyor bana. Halbuki orası değişti. 2 sene önce belediye oradan giriş yaptı. Tabii Google bunu bilmediği için, yenilemediği için haritasını. Hala orayı girilmez sokak sandığı için bana daha yukarıdan öneriyor. Bu tür şeyleri var Google'ın. O da her yerde bir büro açamayacağına göre zaman içerisinde onlar da değişiyor. Dolayısıyla belki bu konuda hafif bir şey var ama çevrecilik açısından bile Google'ın haritaları çok daha başarılı olacağına eminim. Hı
hı. Programın finalini şeyle yapalım. Bu yeni bir araştırma açıklanmış. En çok 2021 yılında şu ana kadarki. En çok indirilen uygulamalar listelenmiş. App en iyi diye bir araştırma şirketinin verileri bunlar. Bir numarada şey var. TikTok var. 1 milyar kullanıcıya ulaşmış sadece Hindistan'da. Ve ilk 5'te büyük bir şekilde Facebook'un 3 şirketi bulunuyor. İki numarada Facebook var. 3'te Instagram. 4'te WhatsApp var. Bu üçü de Facebook'a ait. Adamlar hani şey demişler derler ya uygulamalar arasında parsellemiş yani listeyi. Paraya para demiyor anladığımız kadarıyla. Dikkat çeken bir veri var burada. İlk 5'e girenler arasında Telegram da var bu yıl. Yani o demek ki o WhatsApp patlama olayı var ya. Orada Telegram demek ki biraz rağbet gösterilen uygulamalar arasında geçmiş gördüğümüz kadarıyla. Şeyi göremedim ben ilk 5'te. YouTube yok dikkat ettiysen.
Sosyal YouTube yok ama YouTube'un olmaması demek YouTube'un kullanılmıyor anlamına da gelmiyor.
Tabii. En çok harcama yapan uygulamalar arasında ise YouTube bu sefer lider konumdaymış. Ve daha sonra da TikTok, işte Tinder, Disney Plus ve Tencent Video diye bir şey var. O takibi ben kullanmadım bunu da bu uygulamayı bilmiyorum. Demek ki bu da bayağı harcama yapan bir sosyal medya uygulaması şirketi. Aylık aktif kullanıcı verilerine bakıldığında da ilk 5'in ilk 4 sırasında yine Facebook uygulamaları var. Yani inanılmaz bir şekilde Facebook bu sosyal medya dünyasını parsellemiş. Lider yine Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger. Bak Facebook var bir de Facebook Messenger var. Adam hani ayrı bir platform olarak. Ve Instagram. Aktif kullanıcı arasında da 5. sırada Amazon var. Amazon uygulamasını görüyor musun? Ne kadar bir pazara sahip bu. Tüketicilerin ne kadar böyle para harcadığını da gösteren bir şey aslında bu. Yani 5. sırada. Evet. Ve bir rekor daha gelmiş ilk çeyrekte. Bu alanda 2020 ilk çeyreğe kıyasla %40'lık bir artışa ulaşmış ve toplam harcama 32 milyar dolar. Yani koronavirüs hani insanlar battı çıktı falan oluyor ama online tarafta da ciddi bir patlamamış. %40 geçen yıla göre bir artış var. Yani 32 milyar dolarlık bir toplam harcama rakamı var. Yani sosyal medya platformları koronavirüste aslında şeyi de katlamış anladığımız kadarıyla. Hem gelirlerini hem popülaritelerini.
Arttırır. Daha da arttıracak.
Evet. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim. Yayını kapatalım. Bu sefer Ali Abalay yok. Biz son bir tavsiyelerimizi yapıp öyle kapatalım. Ahvali YouTube hesabımızda abone olarak takip ederseniz ve bildirimlerinizi açarsanız herhangi bir yayınımız yayına girdiğinde ilk siz bilgilendirmiş olacaksınız. Telefonunuza ya da işte bilgisayarınıza bildirim düşecek ve yayınımızı anında izleme fırsatına sahip olmuş olacaksınız. Ve yine bizim newsletterlerimiz var. Yani haber bültenleri olarak günlük yayınladığımız, e-mail yoluyla gönderdiğimiz, e-posta yoluyla gönderdiğimiz haber bültenlerimiz var. Bunlara da yine sitemize girip oradan e-mail adresinizi girerek üye olabilirsiniz. Twitter'da zaten biliyorsunuz Ahvali. Oradan da takip edip yayınlarımızın en son güncel içeriklerimize oradan da ulaşabilirsiniz. Haftaya yine görüşmek üzere diliyoruz. Herkese iyi günler.
İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.